Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muharrem ile baş başa.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela Çölü'nde şehadetiyle sonuçlanan süreci ele aldığımız programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Muharrem ayı, Kameri 61 yılında haktalep bir kıyam sırasında şehit düşen insanlar için tutulan yasın doruğudur. Bu hareketin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunu İmam Hüseyin aleyhisselam yer alıyor ve ailesi, evlatları, kardeşleri ve vefakar sahabesi o hazrete eşlik ediyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam için tutulan yasın doruk noktası ise Muharrem ayının 10. günü ve o hazretin Kerbela çölünde şehit düştüğü güne denk geliyor. İmam Hüseyin aleyhisselam, Yezid iktidarının zulmüne karşı muzaffer kıyamı, o hazretin ve en sevdiklerinin pak ve mutahhar ve mazlumiyet dolu olmakla beraber kahramanlıklarla dolup taşan kanıyla sulandı. Buna göre imamın şanlı kıyamı sırasında yaşanan gelişmeleri hatırlamak her zaman insanları üzüyor ve o hazret için yas tutmaya ve Kerbela'da şehit düşenleri üzüntü ve saygıyla anmaya yöneltiyor. Nitekim bugün bu büyük facianın üzerinden 14 asır geçtiği halde kıyamın verdiği dersler ve mesajlar hala tazeliğini ve canlılığını koruyor.
Aşura, Kerbela tarihinde ve coğrafyasında mahsur kalmayan büyük bir hadisedir. Aşura günü için yas tutan insanlar, kendilerini Kerbela'da yaşanan olaylara çok yakın hissediyor ve bu vakanın hakikatiyle derin irtibat kuruyor. Aşura için düzenlenen yas merasimleri adeta Kameri 61 yılında hayır ve şerrin, hakla batılın arasındaki savaşın doruk noktasına çıktığı Kerbela'ya hakim olan atmosferle bütünleşiyor. İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutan insanlar hiçbir tarihi vakanın Aşura günü yaşanan hadise kadar önemli olduğunu düşünmüyor. Çünkü o gün yaşanan olayların müthiş etkileri günümüze dek sürdüğü ve bundan böyle de süreceği gözleniyor. İmam Hüseyin aleyhisselam hayranları dünyada zulüm var olduğu müddetçe her günün Aşura ve her yerin Kerbela olduğunu da çok iyi biliyor. Bugün bütün herkes Aşura kıyamından ders alabiliyor ve bu da bu büyük günün getirilerinden biridir.
Dünyada Asya'dan Afrika'ya, kuzeyden güneye, doğudan batıya İmam Hüseyin aleyhisselam günü ya da bilinen Aşura günü düzenlenen merasimlerde yaşanan coşku ve hareketlilik başka şahsiyetleri anmak üzere düzenlenen hiçbir etkinliğe benzemez. İmam Hüseyin aleyhisselam yas merasimlerine katılan insanlar gerçekte kendilerini musibetse de ve o acı hadisenin mirasçısı olarak bilir ve bu etkinliklere katılarak birbirini teselli etmeye çalışır. Kuşkusuz Muharrem ve Aşura için yas merasimlerinin en yoğun geçtiği bölge Orta Doğu bölgesi ve bu bölgede yer alan ülkelerdir. Bu bölge Şii Müslümanların yoğun nüfusu söz konusudur ve Muharrem havası bu ay başlamadan günler önce bölgede yer alan ülkeleri sarar. İran, Lübnan, Irak ve Suriye Muharrem ayı yas merasimlerini en yoğun düzenleyen en önemli ülkelerdir. İran'da ise İmam Hüseyin aleyhisselam için yas merasimleri çok geniş ve çok değişiktir ve bu açıdan o bölgede emsalsiz sayılır. İran'da düzenlenen Muharrem ayı merasimleri daha başka fırsatlara bırakıyor ve şimdi başka ülkelerde düzenlenen merasimlere şöyle bir göz atıyoruz.
Ta
Tarihi belgelere göre Irak, Aşura olayının yaşandığı topraklar olarak Hüseyin'i yas merasimi düzenleyen ilk ülkedir. Iraklı Şii Müslümanlar Muharrem ayına girmeden 10 gün önceden bu ayda düzenlenecek yas merasimleri için hazırlık yapmaya başlar. Iraklı Şii Müslümanlar Muharrem ayının başından itibaren ilk 10 günün her birini Kerbela şehitlerin adını vererek İmam Hüseyin aleyhisselam yas merasimlerine başlar. Her gece mersiye okuduktan sonra yas tutan insanlar yan yana dizilir ve düzenli ve harmonik gruplar, desteler halinde yas tutar. Bu insanlar Aşura'ya bağlanan Tasua günün gece vakti hurma ağaçlarının dallarından meşaleler yaparak Aşura sabahına kadar dolaştırır ve gece vaktinden sabaha kadar yas merasimleri düzenler.
Maktal, içinde Aşura olayları, tarihçilerin zikrettiklerine istinaden yazılan kitaplara verilen addır. Bu kitaplar genellikle hoş sedalı, alimlerce gayet acıklı bir şekilde okunur. Bu iş için maktal okuyan insanlar yetiştirilir. Şehid Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır, hekim, başka ülkelerden Müslümanların okuduğu maktalı dinlemek için Irak'ı ziyaret eden şahsiyetlerden biriydi. Aşura gününde Irak halkı camilerde ve Hüseyiniyelerde toplanır ve bir alim maktal okumaya başlar ve insanlar Aşura günü yaşanan feci olaylar için gözyaşı döker. Öğle vakti halk Erbeli halinde Kerbela'ya doğru akın eder ve İmam Hüseyin aleyhisselam türbesine vardıklarında bu kutsal mekanda coşkulu bir şekilde yas etkinliklerini yerine getirir. Aşura günü öğle vakti Müslümanların Muharrem ayında tuttuğu yasın doruk noktasıdır.
Eğer İmam Hüseyin aleyhisselam için sizi en samimi duygularıyla kucaklayarak ağırlayan ve gurbette olduğunuzu unutturan bir toplumda yas tutmak istiyorsanız, o zaman mutlaka Lübnan'ı ziyaret etmeniz gerekir. Lübnan'da İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutmak için Şii Müslümanlara bakmanız ve bu insanların Muharrem ayında nasıl yas tutmak için çaba harcadıklarına şahit olmanız yeterlidir. Muharrem ayının ilk 10 gününde Lübnan'da Zahiye ve Beka gibi Şii Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları bölgeler tamamıyla karaya bürünür ve Hüseyiniyeler ve camiler oldukça aktiftir. Günün ilk saatleri genellikle Aşura ziyaretnamesinin okunması ve İmam Hüseyin aleyhisselam müsibetlerinin zikriyle geçer ve bu merasimler sona erdikten sonra insanlar adakta bulunanların hazırladıkları yiyeceklerle ağırlanır. Tasua günü akşam saatlerinde düzenlenen yürüyüş ve gösteriler ve özellikle Aşura gününü canlandırma etkinliğine bütün Şii Müslümanlar katılır. Bugün de düzenlenen gösterilerde Kerbela vakası insanlar için yeniden canlandırılarak anlatılır. İnsanları gruplar halinde bu acı hadiseyi anmaktan duyduğu üzüntü, Lübnan'ın çeşitli kentlerinin caddelerinde ayrı bir atmosfer oluşturur. Erkekler tarihi giysileri, atları, develeri ve çadırlarıyla ve kadınlar da o çağın giysileri ve hicabıyla hiçbir zaman eskimeyen Aşura olaylarını canlandırır.
Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Ehl-i Beyt aleyhisselamın yas günleridir. Bu münasebetle bazı konulara değinmek istiyoruz. Kerbela kıyamı hakkındaki sorulardan biri şundan ibarettir ki bu kıyam neden bu kadar tarihe kalıcı bir iz bıraktı? Tarihte büyük hadiseler olmuş, çok acı trajediler yaşanmıştır. Ama neden bu kıyam bu kadar kalıcı derin izler kalplere bırakmış ve her yıl yenilenmekte ve Ehl-i Beyt dostları tarafından bu şekilde anılmaktadır? Bu sorunun cevabını idrak edebilmek için şu noktalara dikkat etmekte yarar vardır. Bunlardan biri şudur ki bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh ve Ehl-i Beyt imamları Hazreti Hüseyin'in şehadetini bildirmiş ve bu şehadet hakkında müminlerin duyarlı olmalarını, Hazreti Hüseyin için yas tutmalarını emretmişlerdir. Veya kendileri bizzat bu yası yaşamışlardır. Örneğin bir hadiste ki bu hadisi hem Şia kaynakları hem Ehl-i Sünnet kaynakları nakleder. Şöyle geçmektedir ki Ümmül Mu'minin Ümmü Seleme diyor ki gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hazreti Hüseyin'i bağrına basmış, kucağına almış, bağrına basmış ağlıyor. Arz ettim ya Resulallah neden ağlıyorsun? Resulullah buyurdular ki ey Ümmü Seleme işte Hazreti Cebrail bana bildiriyor ki bu yavrum şehit düşecektir. Ve Resulullah elinde bir toprak parçası bana verdiler. Ve buyurdular ki bu oğlum Hüseyin'in şehit düşeceği çölün toprağındandır. Ey Ümmü Seleme bu toprağı kendi yanında sakla. Bu toprak kanla boyanınca o zaman bil ki benim Hüseyin'im şehit olmuştur.
Aşura merasimi Pakistan ve Hindistan'da da coşkulu bir şekilde düzenlenir. Asya'nın batısında ise Türkiye'de Müslümanlar Muharrem ayında benzer bir şekilde coşkulu etkinlikler düzenler. Türk edebiyatında İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında çok güzel mersiyeler yer alır ve Müslümanlar düzenledikleri yas merasimlerinde bu mersiyeleri kullanır. Türkiye'de yas merasimlerinin en önemli özelliği bu etkinliklerin ülkenin edebiyat ve gösteri sanatıyla desteklenmesidir. Muharrem ayında İstanbul gibi büyük kentlerde Müslümanlar yas etkinliklerinde okunan şiirleri ve sanatçıların sahne oyunlarını izlemek için bir araya gelir.
Türkiye'den başka Orta Asya ülkelerinde de Kerbela şehitleri ve Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin aleyhisselam için büyük yas merasimleri düzenlenir. Yine Büyük Asya kıtasının doğusunda yer alan Endonezya'da da insanlar İmam Hüseyin aleyhisselam ve Kerbela faciası için gözyaşı döker ve yas tutar. Afrika kıtası da bu durumdan müstesna değildir ve Muharrem ayında diğer İslam beldelerinde olduğu gibi Afrika'nın kuzeyindeki Müslüman ülkeler İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutar.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela çölünde şehadetiyle sonuçlanan süreci ele aldığımız programımızın 4. bölümünün sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Ya Fatıma, ya Zeyla, Kerbu belada tufan. Tufanı ta Medine'de sardım.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
جامع عشق وإيمان مكان. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 4. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Cami, İslam peygamberinin Medine'de ilk İslam devletinin temelini atmasına paralel olarak temeli atılan ilk sosyal kurumdur. Cami, 1400 yılı aşkın hayatı boyunca engebeli bir dönemi geride bıraktı. Camiler bazen kralların saraylarının ihtişamıyla boy ölçüşecek seviyede görecede ihtişam kazanmasına karşın hiçbir zaman batında asaletini ve Allah'a kulluk etmek için en temiz ve en mutahhar mekan olma özelliğini kaybetmedi ve kaybetmeyecektir. Gerçekte cami kıbleye doğru bakan ve Allah'a ibadet etmek ve namaz kılmaya tahsis edilen pak ve her türlü kirden ve olumsuzluktan münezzeh olan bir alandır. Çoğu zaman camilerin çevresine duvar örülür ama bazen de etrafına hiçbir engel oluşturulmaz. Camiler bazen ipek halılar ve bazen de yumuşacık kumla döşenir. Bazen bu toprak parçasının üzerinde yüksek duvarları, çatıları, kubbeleri ve minareleri ile devasa binalar inşa edilirken bazen de bu ihtişamlı yapıların hepsinden yoksun sade bir binadır. Fakat camilerin en ilginç ortak özelliği hepsinin pak ve kutsal birer mekan olması ve en sade cami ile en ihtişamlı cami arasında bu bağlamda hiçbir farklılık bulunmamasıdır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicret ederek Medine kentine geldiğinde İslam'ın egemenliğini pekiştirmek için ilk adımda kentte hükümet ve komuta merkezi olarak bir cami inşa etti. Böylece insanlar bu mekanı ibadet, siyaset, kültürel ve sosyal faaliyetlerinin merkezi olarak tanıdı. Bu mekanda hem hükümdar ve hem halk her ikisi bulunuyor ve ilahi ahkam bu mekanda tebliğ ediliyor. Bu cami Allah Resulü ve sahabenin bir araya gelerek buluştuğu mekandı. Allah Resulü ilahi ahkamı büyük bir sevgi ve aşkla insanları hidayete erdirmek ve mutluluğa ve saadete kavuşturmak amacıyla uyguluyordu. Üstelik o hazret tüm ilahi ahkamda kendisi öncüydü ve her ilahi talimatı ilkin kendisi yerine getirir, böylece İslam toplumuna örnek olurdu. Öte yandan kim İslam peygamberini ziyaret etmek istiyorsa camiye geliyor ve bu kutsal mekanda Allah Resulü talimatını bizzat veya sahabeden birinin aracılığı ile halka tebliğ ediyordu. Bir başka ifadeyle Allah Resulü'nün cami ya da günümüzde Mescid-i Nebi olarak bilinen mekan, Müslümanların dini farizelerini yerine getirmek için toplandıkları ilk temel alan olmakla beraber İslam'ın ilk evrensel ilmi, siyasi ve sosyal faaliyetlerinin de merkezi oldu. Nitekim İslami hükümetin temeli atılan bu camide İslam dininin ilkeleri ve talimi bütün dünyaya yayıldı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ilk günlerde Kuba adında bir bölgede cami inşa etti. Bu caminin inşaatı konusunda muteber tarihi kaynaklarda şöyle deniliyor. Pazartesi günüydü. Allah Resulü Kuba mahallesine geldi. Kuba, Medine'nin çevresinde havası çok hoş olan bir yerdi. Bu yüzden Kuba'da birçok hurma bahçesi vardı ve halen de vardır. Bu bölgenin halkı Allah Resulü'nü karşılayan ilk insanlar. İslam peygamberi Kuba'ya geldiğinde burada birkaç gün ikamet ederek Hazreti Ali aleyhisselam ve başta kızı Hazreti Fatıma selamullah olmak üzere diğer bazı ehli beyt fertlerinin kendisine katılmalarını bekledi. Ardından hep birlikte o günlerde Yesrib olarak anılan Medine'ye doğru hareket etti. İslam peygamberi Kuba'da 4 gün kaldı ve o günlerde çevresi sade bir duvarla çevrili bir caminin inşa edilmesini buyurdu. Böylece Kuba Camii İslam peygamberinin inşa ettiği ilk cami oldu. Allah Resulü Kuba Camii'nde namaz kılmanın fazileti hakkında şöyle buyurdu. Kim Kuba Camii'ne gelir, burada 2 rekat namaz kılacak olursa umre sevabı ile geri döner. İslam peygamberi daha sonraları ve Medine'ye yerleştikten sonra her hafta cumartesi ve bazen de pazartesi günleri bu camiye gelir ve namaz kılardı. Allah Resulü Küba'da 4 gün ikamet ettikten sonra Medine halkının coşkulu karşılaması sırasında Cuma günü bu kente geldi. O sırada Medine halkı aşiretler halinde Allah Resulü'nün önüne çıkıyor ve onların yanında ikamet etmesini talep ediyordu. Bazıları ise o hazretin bindiği devenin dizginini tutarak kendi evine doğru çekiyordu. Ancak Allah Resulü şöyle buyurdu. Bırakın deve yoluna devam etsin. Çünkü o görevlidir. Nerede diz çöker ve yere oturursa orası benim ikametgahım olacaktır. Bu tedbirde ise 2 nokta yer alıyor. İlkin Mescid-i Nebi'nin inşa edildiği mekanın Allah-u Teala tarafından seçilmiş olması, hatta Resulullah'ın iradesi bile bu seçimde rol ifa etmemesidir. İkincisi, bu tedbir genellikle birbiriyle sıkı rekabet ve sürtüşme içinde olan Medineli aşiretlerin arasında anlaşmazlık çıkmasını engelledi. İslam peygamberini taşıyan deve yoluna devam etti. Ve sonunda Beni Malik bin Neccar mahallesine, yani şimdi Mescid-i Nebi'nin bulunduğu yere vardı ve aniden durdu. Böylece bu mekanın belli olmasının ardından Allah Resulü resmen bu mekana cami inşa edilmesini emretti. Caminin inşaatı sırasında da dikkat çeken önemli bir nokta, Resulullah'ın da başkaları gibi hatta herkesten daha fazla çalışmasıydı. Öyle ki sahabenin sürekli o hazretten bu işleri yapmaması ve istirahat buyurmasına yönelik talepleri fayda etmiyor ve Resulullah cami inşaatına yardımcı olmaya devam ediyordu. Kuşkusuz bu durum sahabenin önderlerini izleyerek daha büyük bir şevk ve coşku ile çalışmalarına sebep oluyordu. Öte yandan Mescid-i Nebi'nin planı eşsiz ve emsalsiz bir plandı. Bu caminin binası o dönemde var olan hiçbir binaya veya mabetlere ve diğer dinlerin ibadet mekanlarına benzemiyordu ve tamamen İslam'ın asil ruhuna göre inşa edilen bir bina idi. Kuşkusuz Allah Resulü o dönemde Şam ve Mezopotamya gibi bölgelere yaptığı seyahatleri sırasında kilise ve sinagog binalarını çok görmüştü. Fakat cami inşaatında bu planların hiçbirini kullanmadı. Cami inşaatında duvarların 1 metre yüksekliğine kadar taş kullanılırken geriye kalan kısmı kerpiçle örüldü ve çatısı da hurma ağacının dallarıyla kaplandı. İnşa edilen bu cami gayet doğal ve sade bir yapıya sahipti. Rivayetlere göre Allah Resulü'nden cami binasının niteliği ve özellikleri soruldu. O hazret şöyle buyurdu. Benim camim Musa'nın gölgeliği gibidir ki bazı ağaçları beraberinde taşıyordu. Allah Resulü binanın sadeliğini insan ömrünün kısalığına bağlayarak şöyle devam etti. Ölüm ve ecel tüm hızıyla insanların başına gelir. O dönemde caminin bir bölümü yoksul insanların iskanı için tahsis edildi. Yoksulların önemli bir bölümü Medine'yi hicret etmek için evini yurdunu bırakmak zorunda kalan ve aşiretinden konumundan el çekerek yoksulluğu Allah'a ibadetle beraber tercih eden insanlardı. Bu insanlar bir süre sonra Soffa ashabı olarak ün yaptı. Cami inşaatı ile beraber inşaatı gerçekleşen bir başka binada Allah Resulü'nün hücresi veya odasıydı. Daha sonraları sahabeden kim mali gücü el verdiyse caminin kenarında bir hücre yaptırdı ve o hücreden camiye bir kapı açtı ve namaz sırasında o kapıyı kullandı. Hicretin 3. yılında Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamın odasından başka diğer tüm kapıların kapatılmasını emretti. İslam peygamberinden sonra ve İslam dininin gelişmesi ve Müslümanların sayısının artması ve Mescid-i Nebi'nin alanının yeterli olmaması yüzünden halifeler camiyi genişletmeye karar verdi. Bu genişletme çalışması birkaç aşamada gerçekleştirildi. Abbasi halifeleri dönemine kadar devam etti ve Mescid-i Nebi'nin yüz ölçümü 9000 metre kare oldu. Osmanlı döneminde Mescid-i Nebi birkaç kez restore edilerek genişletildi. Fakat en temel çalışma Kameri 1265 yılında Abdülhamid döneminde yapıldı ve Mescid-i Nebi'nin restorasyon çalışması tam 13 yıl sürdü. Günümüzde Ehl-i Beyt fertleri ve masum imamlar ve halifeler ve bazı sahabenin adlarının Mescid-i Nebi'deki levhaların üzerinde yer alması Osmanlı döneminde yapılan çalışmaları mirasıdır. Bu adlardan biri İmam Zaman aleyhisselamın adıdır ve Muhammed Mehdi şeklinde yazılmıştır. Bu ad geçmiş yıllarda içinde canlı anlamına gelen hay kelimesi gözükecek şekilde yazılmıştı. Fakat şimdi üzerinde yapılan müdahalelerle hay sözcüğü bozulduğu anlaşılıyor. Mescid-i Nebi, Suud Hanedanı döneminde de birkaç kez restore edilerek genişletildi. Medine kenti Mescid-i Nebi'nin bereketi sayesinde büyük saygınlık kazanan bir kenttir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Hazreti İbrahim Mekke'yi güvenli ilan etti ve halkı için dua etti. Ben de Medine'yi öyle yaptım. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda bir önceki programımızın devamı olarak ilk dönem Fars Edebiyatı özellikleri ve yapılan sınıflandırmalar üzerinde duracağız. İran Edebiyatı birçok edebiyat tarihçisi tarafından belirli bir takım dönemlere ayrılarak incelenmektedir. Bu dönemler İran'ın siyasi tarihindeki dönemlerle genellikle çakışmaktadır. Örneğin birinci dönem olarak kabul edilen Hicri 4. yüzyıl ve 5. yüzyılın ilk yarısı İran'da İranlı kimliğinin bağımsızlık kazandığı bir takım milli hanedanların merkezi yönetime şeklen bağımlı olmakla birlikte gerçekte bağımsızca hareket etmeye başladıkları ve özellikle de Samanlı ve Gazneli hanedanların egemenlikleri altında İran'ın kültürel olarak kendi kimliğini edindiği bir dönemdir. Bu bakımdan İran edebiyatı siyasi ve sosyal oluşumları da göz önünde bulundurarak değerlendirmek, fakat bunu yaparken siyasi oluşumları temel belirleyici olarak almamak gerekir. Biz burada İran edebiyatını geçirdiği iç ve dış evrimi temel belirleyici olarak almayı da ihmal etmeden siyasi tarihle de ilişkilendirebilecek dönemlere ayırma eğilimindeyiz. İranlı edebiyat tarihçisi Muhammed Müezzini Cami'nin bir makalesinde İslam sonrası İran edebiyatının ilk klasik dönem, orta klasik dönem, son klasik dönem ve neoklasik dönem olmak üzere dört döneme ayırdığını görmekteyiz. Yazarın bu sınıflandırması ilk elde siyasi oluşumlara değil, edebi gelişmelere dayanmaktadır. Ayrıca Celaluddin Humayi'de Tarihi Edebiyatı İran adlı eserində buna benzer bir yaklaşım içerisindedir. Siyasi dönemleri göz ardı etmeyen Humayi bir yerde bütün İran edebiyatını 6 döneme ayırırken, başka bir yerde klasik İran edebiyatını 2 ana döneme ve bu ana dönemleri çeşitli alt dönemlere ayırmaktadır. Bu sınıflandırmalar kendi içinde tutarlı sınıflandırmalar olup İran edebiyatının tarihi seyrini yansıtmaktadır. Bunların en belirgin özelliği sınıflandırmalarda hep şiirin esas alınmış olmasıdır. Müezzini Cami'nin sınıflandırmasında Sepki Hindi'nin klasik dönemin dışında bırakılması bazı soruları gündeme getirebilir. Sadece başlangıçtan Sepki Hindi'nin egemen olduğu dönemin sonuna kadarki zaman dilimini göz önünde bulundurduğumuzda problem yokmuş izlenimi edinilmektedir. Oysa İran şiirini başlangıçtan bugüne dek ele alırsak şu soruyu sormamız kaçınılmaz duruma gelir. Sepki Hindi dönemine neoklasik dönem diyeceksek bu dönemin hemen ardından gelen geriye dönüş dönemine ne ad vereceğiz? Yine de Sepki Hindi dönemi için neoklasik nitelemesi pek de yersiz görünmemektedir. Konuşmamızda geriye dönüş dönemini tanımlamadan, kaynaklanan güçlüğü aşarak neoklasik nitelemesini Sepki Hindi için kullanma eğilimindeyiz. Buna göre başlangıçtan günümüze İslam sonrası İran şiiri 4 ana döneme ayrılarak incelenebilir. Klasik dönem, neoklasik dönem, nostaljik dönem ya da geriye dönüş dönem, çağdaş dönem. Klasik dönem kendi içinde birbirinden keskin çizgilerle ayrılmayan bazı dönemler halinde incelenebilir. Klasik dönemi bölümlere ayırırken sepk dönemlerini temel almak yerinde olur. Bu dönemlerin tekabül ettiği siyasi dönemleri de bu sınıflandırmada belirtmek yerinde olacaktır. Böyle yaparsak klasik dönem şu şekilde tasnif edilebilir. İlk klasik dönem Sepki Horasani, Samaniler ve Gaznaliler. Orta klasik dönem Sepki Beynabeyn ve Sepki Azerbaycani, Selçuklular ve Atabekler. Son klasik dönem Sepki Iraki, Moğullar, İlhanlılar, Timurullar. Klasik döneme geldiğimizde İslamiyet'ten sonra İran'da hüküm süren ilk milli yönetimler olan Tahiriler ve Safariler döneminde temelleri atılan Fars edebiyatından oluşumunu tamamlamış bir edebiyat olarak ancak Samaniler döneminden başlayarak söz etmemiz mümkündür. İranlı kimliğini her zaman ön planda tutan Samaniler döneminde devlet adamlarının teşvikleriyle Fars dili gerek şiirde gerekse nesirde bir edebiyat dili olma imkanı bulmuştur. Bu dönemde kaleme alınmış eserlerin kimileri gerçek anlamda edebiyat ürünleri sayılmasalar da bu başlangıç döneminin şiir ve nesil ürünlerini bir arada değerlendirmek, Fars dili ve edebiyatının kimlik kazanışını tatmin edici bir biçimde gözlemlemek için zorunluluk taşımaktadır. Samaniler döneminde kimliğini kazanıp Gazneliler döneminde yüksek seviyesini koruyan bu edebiyat, hayat bulduğu topraklardaki her türlü siyasi ve sosyal iniş çıkışlar karşısında kendine yeni mecralar bularak uzun süre başarılı bir seyir içinde olmuştur. Selçuklu egemenliği İran şiirinin akış yönünü bir ölçüde değiştiren ilk önemli unsurdur. Selçukluların egemen oldukları her yeni toprak parçası İran şiiri için yeni bir mecra olmuştur. İran şiirini İran dışında ilk taşıyanlar Gazneliler olsa da Selçukluların bu konudaki üstünlüğü tartışılmazdır. Gaznelilerle birlikte Hindistan topraklarına doğru yayılan İran şiiri Selçuklularla birlikte batıya doğru yayılmış Anadolu'ya kadar taşınmıştır. İlk klasik dönem İslam sonrası İran şiirinin başlangıcından Selçuklular dönemine kadarki zamanı içine alır. Bu zaman diliminde dönem üslubu olarak Sebki Hurasani karşımızda durur. Şimdi ise Sebki Hurasani öncülerinden şair Hekim Ebul Hasan Mervezi'nin yanı sıra şair Rabia Belhi'nin hayatı ve şiir anlayışıyla ilgili edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle teşekkür ederim ben de programımıza davet ettiğiniz için. Sizi ve değerli dinleyicilerinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bu haftaki şairimiz Kessai, Hekim Kessai Mervezi. 4. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış yetenekli Fars şairlerinden biridir. Merve dünyaya gelmiştir. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi Mervezi diye. 4. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan şairimiz 5. yüzyılın ilk yarısını da tecrübe etmiş, görmüştür. Samanilerin son döneminde, Gaznelilerin ilk dönemine denk geldi bu dönem. Bildiğiniz gibi Kessai, Fars edebiyatının, Fars şiirinin ilk dönem temsilcileri arasında Sebki Hurasani dediğimiz hani yöntemi yazan şairler arasındadır. Ömrünün sonuna doğru yani ilk döneminde net yazan şairlerden biri olarak tanınıyor. Yaşamış olduğu yılların ilk başında padişahları veya birçok veziri öven, metheden şiirler yazmıştır Kessai. Tabi ömrünün sonuna doğru bu olaylardan pişmanlık duymuş. Bugüne kadar yaşamış olduğu döneme kadar yazmış olduğu metiyelerden dolayı pişmanlık duyan şair, daha sonraları öğüt veren hikmet şiirler yazmış. Bu yolda kalemini kullanmıştır. Bu olay tabi yazılan şiirlerde bundan önceki dönemlerde böyle bir yöntem ve gelenek olmadığı için Kessai bu alanda hatta ilk insanlardan biri olmuştur. İlk şairlerden biri olmuştur. Yani hikmetli ve özlü öğüt veren şiirleri, konuları şiirine alarak bu alanda öncülerden biri olmuştur. Kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiştir. Hatta yani Nasır Hosrov gibi şairlere öncü olmuştur. Tabii Kessai'nin şiirlerindeki kalite, Nasır Hosrov gibi bir şairin onların şiirlerinde bahsetmesi, onun yazmış olduğu şiirlere karşılık olarak şiirler yazması onun ne kadar önemli, büyük bir şair olduğunu gösteriyor. Tabi Nasır Hosrov'un da daha sonra şiirlerinde hikmetli sözler alması Kessai gibi bir şairden etkilenmesinden dolayı olmuştur. Kessai'nin diğer bir özelliği mezhebi olarak 12 imama inanan işte Caferi ve Şia mezhebinden oluşudur. Tabi bu sebepten dolayı da Nasır Hosrov'un saygısını kazanmış. Nasır Hosrov gibi bir şairin ona saygı göstermesine sebep olmuştur. Kessai'nin şiirlerinde şiirleri genelde tezkere ve kitaplarda dağınık halde yer almaktadır. Bundan başka yani toplu olarak bir eseri mevcut değildir. Tabii lakin bu az sayıda şiirden de onun şiirdeki üstadlığını görmek görebiliriz. Yani bunun ne kadar kaliteli, ne kadar yetenekli bir şair olduğunu anlamamız için yeterli şiirler. Kendi döneminin önemli şairlerinden olan Kessai'nin şüphesiz şiirleri de yeni konular üretmesinden, değerli tavsiflerinin bulunmasından dolayı önem arz etmektedir. Bu kadar özelliğin yanı sıra Kessai'nin tabii en başı da söylediğimiz gibi en önemli özelliği Fars şiirinde hikmetli öğüt veren şiir anlayışını başlatmış olmasıdır. Bu dönemde, bu dönem kadar yazılan şiirlerde bu alanda bir öncü kimse bulunmamaktadır. Kessai bu alanda yazılan şiirlere öncü olmuştur, başlamasına sebep olmuştur diyebiliriz ki bu Kessai Mervezi'nin en önemli özelliğidir. Kessai'den ayrı bu dönemde yaşamış önemli şairlerden biri Rabia Belhi'dir. Tabi 4. yüzyılda 4. yüzyıl şairlerindendir. Şiirlerinin genel özelliği olarak etkileyici, akıcı, hoş şiirlere sahip olmasıdır. Bu şiirlerle ünlü olan bir şairdir. Şiirlerinde aşkı ve bu alan, bu zeminedeki konuları işleyen şairin yaşamıyla ilgili o kadar bilgi elde bulunmamasıyla birlikte yaşamıyla ilgili genelde anlatılan şeyler efsanevi veya hikaye tarzında hayat hikayesidir. Tabii Rabia Belli hakkında diyebileceğimiz en önemli özellik hayatında işte kardeşinin ya da kendi kuluna, kölesine aşık olmasıdır. Tabii bu özellik bakımından Yusuf-u Züleyha hikayesinde Züleyha'ya da benzetilmektedir. Tabii kendi kölesine aşık olup onun bu aşkıyla şiirler yazan bir şairdir. Tabii Rabia Belhi'nin bu mecazi aşkı, insani aşkı daha sonraları tasavvufta ariflere önce olmuş. Onlara mecazi aşktan ilahi aşka ulaşmaya bir sebep, yardımcı öğe olmuştur. Tabii bunu arifler o şekilde telakki etmişlerdir. Rabia Belhi'nin işte en önemli özellikleri yazmış olduğu aşk anlatan gazeller, dediğim gibi kendi kölesinin aşık olmasıyla kendisinden sonraki yaşayan şairler, edebiyattaki diğer yazarlara kendi kölesine aşık olan bir şair, bir bayan olma özelliğinden dolayı Rabia Belhi önemlidir. Ve tasavvufta arifler için de mecazi aşktan hakika aşka ulaşmada bir olgu özelliği taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, bugün bizler için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı konuşmamızın devamını bir sonraki programımıza bırakıyor. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Mehmur cami eşhem sahibi dehşabi Mehmur cami eşhem sahibi شرابی پر کن قده که بیمه مجلس ندارد آمی پر کن قده که بیمه مجلس ندارد آمی
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Bela öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fitri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak "Allah'ım biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin" derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulünden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilcileri olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başka bir anlatımla Kerbela. Değerli dinleyiciler, başka bir anlatımda Kerbela adlı programımızın 4. bölümüyle huzurlarınızdayız. Çocukluğumuzdan beri Hüseyin'in susamış dudaklarına, suya değil lebbeyke susamış dudaklarına selam olsun. Aşura'nın karanlık gecelerinde Hüseyin'e selam olsun. Hüseyin'in Medine'den Kerbela'ya kadar olan gurbeti ve ahbaplığına selam olsun. Hüseyin aşkından perişan olan kalplere selam olsun. Ya Hüseyin diyen yürekleri okşayan nevalara selam olsun. Hüseyin aşkı ile yanıp tutuşan yüreklere selam olsun. Hüseyin'in susamış dudaklarına, suya değil, lebbeyke susamış dudaklarına selam olsun. Ölümden korkanlarla Hüseyin'in vedalaştığı geceye selam olsun. Yolu hem yas tutan, hem izleyen isteyen Hüseyin'in yasını tutanlara selam olsun. Ve biz Hüseyin'in yasını, Ebu Abdillah'ın bana yardım eden yok mu haykırışına lebbek demek için tutuyoruz. Hepinize selamlar olsun değerli dinleyiciler. Bu, başka bir anlatımla Kerbela Podcast serisinin 4. bölümüdür. Ömer Sad'ın ordusunda kendilerini Ehl-i Beyt aleyhisselama gönül verenler olarak bilenlerin hikayesidir. Hepimiz imam ve yarenlerini aşkla seviyoruz ve mersiyelerimizde keşke seninle olsaydık diyoruz. Ve bazen kendimizi ölümünden önce zamanının imamı olarak gördükleri imamın sahabelerinin yanında görüyoruz. Kerbela olayına imamı yalnız bırakmayanlar açısından bakmak da dinlemeye değerdir. Onlardan biri Hür bin Yezid Riyahi'dir. Thank you. bin Yezid Riyahi, Aşura sabahına kadar Ömer Sad'ın ordusundaydı. Hür, Kufe'de tanınan biriydi. Kentin önde gelenlerinden ve herkesin güvendiği bir kişiydi. İmam Hüseyin aleyhisselamın Kufe'ye yaklaştığı haberi kentte dolaşmaya başladı. İlk seçim imamın önünü kesmek için Ubeydullah bin Ziyad tarafıydı. Ubeydullah savaşa hazır 100 süvariyi Hürre verdi ve imama doğru gönderdi. Hürr'ün ordusu Muharrem'e birkaç gün kala İmam Hüseyin aleyhisselama vardı. Hürr Şii değildi fakat imamı severdi. Muharrem'e birkaç gün önceden Aşura gününe kadar çok zor bir seçim yapmak için kendisiyle adeta cebelleşiyordu. Hükümetin emirlerine boyun eğmek ve onlara itaat etmek mi, yoksa Resulullah'ın evladına eşlik ederek onunla beraber adım atmak mı? Fakat tüm bu sırada Hür hiçbir zaman bir şeyi bırakmadı ve o da kendi imamına saygı göstermek ve onun şerefini korumaktı. İmam Hüseyin aleyhisselam ile ilk buluştuğu gün öğlen vaktiydi ve imam namaza hazırlanmak için abdest alıyordu. Hür imamın kampındaydı ve o hazret ile konuşuyordu. İmam ezan vaktinin yakın olduğunu hatırlatarak ona gitmesi ve ordusu ile namaz kılmasını, daha sonra sohbete devam edeceklerini buyurdu. Hür ise kabul etmedi, orada abdest aldı ve ben ve ordum size uyacağız dedi. İmam Allahu Ekber dediler ve ardından yüzlerce insan Tekbiretül İhram dediler. Birçokları sadece birkaç gün sonra aynı imama ve arkasında namaz kıldıkları imama karşı kılıçlarını çektiler. Birinci namazın ardından İmam aleyhisselam kalktı ve herkese hitaben bir konuşma yaptı. Kendilerini anlattı. Kufelilerinin daveti ve mektuplarından. Daha sonra gidip eğer çantasını getirdi, açtı ve dağ gibi mektupları herkese gösterdi. İkinci namaz bitince Hür imamın yanına gitti ve ben görevliyim ve görevimi bitirmem gerekiyor ve sizi Ubeydullah'ın yanına götürmem gerekir dedi. İmam kabul etmedi. Hür her ne kadar ısrar ettiyse de imam verdiği karardan dönmedi ve onunla gitmedi. En sonunda Hür imama yolunu değiştirerek Kufe'ye doğru gitmemesini, kendisinin de Ubeydullah'tan bir kez daha vereceği karara göre görevini yerine getirmesini önerdi. Muharrem'in ikinci günü imam ve Hür'ün ordusu Kerbela'ya ulaştılar. Bu sefer Ubeydullah'tan bir ulak mesaj getirdi. Hür mesajı okudu ve imama da gösterdi. Ubeydullah şöyle yazmıştı. Hüseyin bin Ali'yi susuz kurak bir çölde tut ve ona katı davran. Bu arada benim ulağım senin ve ordunun haberlerini de bana getirecektir. İmamın ordusu bir yanda ve Hür'ün ordusu da diğer yanda konuşlandı. Muharrem'in ikinci gününden Aşura'ya kadar her geçen gün imama karşı olan orduya ekleniyordu ve fakat diğer tarafa hiçbir yaran eklenmiyordu. Hatta birkaç kişi de eksiliyordu. Ömer Sad Kerbela'ya varınca Hür kendi görevini Ömer Sad'a devretti ve kendisi de ordunun bir kısmının komutanlığını ele aldı. Aşura günü sabaha kadar Hür imam ile savaşa inanmamıştı. Fakat Ömer Sad'ın Aşura günündeki hareketliliğini görünce Ömer Sad'a koştu, şüphe ve şaşkınlık ve aşağılamakla ''Siz gerçekten peygamberin oğlu ile savaşmak mı istiyorsunuz?'' diye sordu. Ömer Sad, ''Savaşırız. Sonucu en az başların kesileceği ve kolların kopacağı bir savaş.'' dedi. Hür bundan sonra artık o tanınan Arap ve Kufelilerin O cengaver komutanı değildi. Sanki bilmediği bir toplumda yabancı biriydi. Kendini yavaş yavaş savaş için hazırlayan ordudan ayırdı ve yan taraflardan imamın ordusuna doğru gitti. Meydanın bir köşesinde Muhacir bin Evs Hürr'ü gördü. Hürr endişeli ve kaygılı görünüyordu. Hal hatırını sorunca Hürr, "Allah'a yemin olsun ki kendimi ateş ve cennet arasında görüyorum. Fakat binlerce kez parçalansam da yine ateşi seçmem," dedi ve imamın ordusu tarafında hareket etti. Hürr'ün seçimi kolay bir seçim değildi. Eşi ve çocukları, adı ve şanı, makam ve konumu ve servetini bir tarafta görüyor ve diğer tarafta ise ölümü. Hicretin 61. yılında birçokları hayatlarının Hürr'ün yaşamına benzemesini, onun kadar tanınan ve saygın biri olmak istiyordu. Hürr bunların hepsini Ömer Sad'ın ordusunda bıraktı ve kesinlikle ölüm ile sonuçlanan bir yolu seçti. Hürr kalkanını aldı ve ters şekilde elini alarak imam ve yarenlerinin yanına gitti. Selam vermeden ve hiçbir açıklama yapmadan şöyle sordu: "Acaba benim gibi biri için tövbe yolu var mı?" İmam gülümsedi ve kollarını onun için açarak sahabesi yanında ona yer verdi. Hürr meydanın bir tarafına geçince hatasını telafi etmek için hemen imamdan savaşmak için ilk asker ve imam ile peygamberin ehli beytine kurban olmak için izin istedi. İmam onun isteğini kabul etti ve Hürr kendi imamının duası ve gülümsemesiyle meydana girdi. Hürr yiğitçe savaşıyordu ve atı yaralanıp kulakları ve alnından kan akarken bile meydan okuyor ve savaşıyordu. Ta ki düşmandan 40'ını helak edene kadar. İmam Hüseyin aleyhisselam bedeninden kanlar akan Hürr'ün yanına gitti ve ona "Ne mutlu sana ey Hürr! Sen dünyada ve ahirette hürsün, tıpkı adının da Hürr olduğu gibi," buyurdu. Kesir bin Abdullah. Muharrem'in 3. günü Ömer Sa'd, İmam Hüseyin aleyhisselama 3 ulak gönderdi. Her üçü Ömer Sa'd tarafından hareket etmesine rağmen her birinin kaderi birbirinden farklı oldu. Ömer Sa'd'ın 3. ulağı Gurre bin Kays'tı ki saadet ve şekavet ikliminde kaldı ve seçim fırsatını iyi değerlendiremedi. Fakat Ömer Sad'ın ilk ulağı Kesir bin Abdullah Şabi idi. İmamın kampının bulunduğu yere kadar gidip bir soru sorması gerekiyordu. İmamın neden Mekke'den ayrılıp Kufe'ye doğru gittiğini sorması istenmişti. Kesir bin Abdullah halk arasında korkusuz ve pervasız biri olarak tanınırdı. Ömer Sad'dan mesajı alır almaz şöyle dedi: "Ey emir, istersen çadırlara kadar gidip İmamın ordusunu gafil avlayıp Hüseyin'e mesaj ulaştırmak yerine onu öldüreyim ve döneyim. Kesir bu sözleri söylerken hala kalbinde bu saf tutmaların savaşla sona ermemesini arzu ediyordu. Ömer Saad onun önerisini kabul etmedi. Sadece mesajı ilet, cevabı al ve dön dedi. Kesir imamın kampına kadar gitti. Çadırlara ulaşınca Ebu Sumame Saidi onu gördü ve imama onu tanıdığını, yeryüzündeki en acımasız ve kan akıtanlardan olduğunu söyledi. Ardından ayağa kalktı, öne gitti ve onun yolunu kesti. Daha ileri gitmene izin vermem için kılıcını ver dedi. Fakat Kesir kabul etmedi. Ebu Sumame, peki kılıcını yanında tut, fakat ben elimi kılıcının kabzasına koyacağım ve daha sonra beraber imamın huzuruna gideriz dedi. Fakat Kesir bunu da kabul etmedi. Mesajını söyle ve burada kal, ben gider ve cevabını sana getiririm dedi. Kesir bunu da kabul etmedi. En sonunda Ebu Sumame ve Kesir arasındaki tartışmada kızıştı ve en sonunda Kesir mesajını söylemeden ve cevap alamadan geri döndü. Kesir bin Abdullah şöyle diyor: Aşura sabahı biz İmam Hüseyin'e saldırı niyetindeydik ki Züheyr bin Gayn atı üzerindeyken konuşmaya başladı ve şöyle dedi: Ey Kufe halkı, Allah'ın azabından sakının. Allah bizleri ve sizleri kendi peygamberinden geriye kalanlarla sınıyor ki bizim ve sizin nasıl davrandığımızı görsün. Biz sizi onlara yardım etmeye ve isyancı Ubeydullah bin Ziyad'a destekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Ki onların sultası döneminde kötülükten başka bir şey görmeyeceksiniz. Ey Allah'ın kulları! Fatıma'nın evlatları dostluk ve yardıma Sümeyye'nin oğlundan daha layıktır. Eğer onlara yardım etmiyorsanız Allah'ı hatırlayın ve onları öldürmeyin. Bu adamı Yezid bin Muaviye'ye bırakın ve dinime yemin ederim Yezid, Hüseyin'i öldürmezsiniz bile sizin itaatinizden mutlu olur. Ey insanlar! Bugün yeryüzünde Resulullah'ın kızının oğullarından Hüseyin'den başkası kalmamıştır ve kimse onu öldürmek için hatta bir kelime kadar bile yardım etse Allah ona dünyayı dar eder ve ahirette en zor işkencelerle ona azap eder. Kesir bin Abdullah bu sözleri duydu ve aktardı. Fakat onun kalbi mühürlenmişti ve onda hiçbir etkisi olmadı. Züheyr bin Gayn yiğitçe savaştı ve kılıcı ile imamı savundu. Kufelilerden ikisi Kesir bin Abdullah Şaabi ve Muhaci bin Evs ona saldırdılar ve onu şehit ettiler. İmam kendisi bizzat onun yanı başına gitti. Ona dua etti ve şehit edenlerini de lanet etti. Allah seni kendi rahmetinden uzaklaştırmasın ve katillerini lanet etsin. Tıpkı eski zalim nesilleri lanet ettiği gibi o nesiller ki maymun ve domuz kılığına girdiler. Kufeli Hazimi. Ömer Sad'ın ulaklarından bir diğeri de Kufeli Hazimi'ydi. O da saadet veya şekavet yolu ayrımında bulundu. Fakat o saadet yolunu seçti. Kufeli'ydi ve Ömer Sad ile birlikte Muharrem'in üçüncü gününde Kerbela'ya vardı. Ömer Sad ona güvenirdi ve fesahat ve belagatta güçlüydü. Muharrem'in üçüncü günü gece saatlerinde Ömer Sad tarafından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kampına gitmekle görevlendirildi. Kerbela'dan önce Kufeli Hazime'den bir bilgi bulunmuyor. Sıradan bir insan, sade bir vatandaş. Gidip imam ile müzakere edecek. O kadar sade ve tanınmaz biri ki tarihte babasını bile bilen yok. Hazime Ömer Sad'ın yanından ayrıldı ve imamın çadırlarına kadar gitti. Orada birileri onun yolunu kesti. Attan indi ve kılıcını bir kenara bıraktı. Hazime imamı görür görmez dünya durdu. Sanki nerede olduğunu, kimin karşısında olduğunu yeni anladı. Daha bir şey söylemeden ve bir mesaj iletmeden ve cevap duymadan kendini yere attı ve imamın ayakları önündeki toprağı öptü. Sahabe Hazime'nin şöyle söylediğini duydu. Canım ağam, cenneti bırakıp cehenneme giden kimse olur mu? Hazime hayatının en kader belirleyici kararını gözü imama düştüğü o an aldı ve bir daha Ömer Sad ordusu tarafına dönmedi. Dördüncü günün sabahı Ubeydullah'ın karanlığından Ebu Abdillah aydınlığına katıldığını anladı. Kufeli Hazime, Muharrem'in üçüncünden onuna kadar imamın ordusunda kaldı ve kendi imamının etrafındakilerin arasına katıldı. Aşura gününde kendini Resulullah'ın evladına kurban etti ve ilahi ebedi rızayı kazanabildi. Kufeli Hazime'nin Aşura günündeki şehadetinden bir bilgi yok. Sadece bir kaynakta onun Kerbela'da şehit olduğu yazılıyor. Büyük bir ihtimalle Aşura sabahındaki ok yağmurunda şehit oldu. Değerli dinleyiciler, başka bir anlatımda Kerbela adlı programımızın 4. bölümünü dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan veya parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.